Ayrım 6, sayfa 56. Kur'an'da şefaat konusu açıklanırken, Allah katında bazılarının şefaat edeceğine işaret ediliyorsa, kimlerin şefaat edeceğine açıklık getirilmemiştir. Şefaatin tümü Allah'a ait. Ayetiyle Allah'ın izin verdikleri şefaat edecektir. Ayeti birbirine zıt görülmemelidir. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? Parantez. Bakara 255. Şefaatin tamamı Allah'a aittir. İlkesi, Allah'ın başkasına şefaat etme, izni vermeyeceği anlamına gelmez. Yukarıdaki ayet, şefaat edecek olana da şefaat iznini Allah'ın vereceğini beyan etmektedir. Demek ki şefaat izne bağlıdır. Allah'ın huzurunda izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda etmez. Parantez. Sebe 23. Bu ayet ile Bakara 255. ayetinde şefaatin ahirette olacağı anlaşılmaktadır. Demek ki şefaat bu dünyada değil, ahirette gerçekleşecek bir durumdur. Ama bazı Müslümanlar daha bu dünyadayken ölülerden şefaat etmekte ve onların şefaatine nail olmak için Allah'a yalvarmaktadırlar. Diğer taraftan ayette, ahirette Allah'ın izin vermediklerinin şefaatinin fayda vermeyeceği vurgulanmakta, kimin şefaat edeceğini şimdiden bilinemeyeceğine de işaret edilmektedir. Takva sahiplerine hayet halinde, çok merhametli olan Allah'ın huzurunda topladığımız, suçluları da susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, Rahman nezdinde söz alandan başkalarının şefaate güçleri yetmeyecektir. Parantez. Meryem 85-87. O gün, Rahman'ın izin verdiğinden ve sözünden hoşlandığından başkasına şefaati fayda vermez. Parantez. Taha 108. Allah, şefaat edeceklerinin önemli bir özelliğine bu ayette dikkat çekerek, sözünden razı olduğuna bu izni vereceğini ifade etmiştir. Demek ki ahirette şefaat edebilmenin olmazsa olmazları arasında şu iki esas yer almaktadır. O kişinin sözünden Allah'ın razı olması ve şefaat için ona izin vermesi. Allah bu ayetlerde kimlerin sözünden hoşlandığını ve hoşlanacağını söylememekte ama bu şartı koşmakta şefaat edecek olanları sınırlamaktadır. Allah'ın ancak sözünden razı olduğu kimselere şefaat izni vereceğini ifade etmiştik. Ama o ayetlerde sözünden razı olunanların kimler olduğuna açıklık getirilememiştir. Şimdi diğer ayetlerde buna açıklık getirebiliriz. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında bir fayda vermez. Parantez. Necm 26. Demek ki Allah'ın şefaat için izin vereceği varlıklar meleklerdir. Bu meleklerin yerinin ise gökler olduğuna işaret edilmektedir. Bu ayette daha sonra ele alınacak olan kimselere şefaat edileceği konusunda da açıklık getirilmektedir. Rahman, meleklere evlat edindi dediler. Haşa, o bundan uzaktır. Melekler bilakis lütuf ve ihsan edilmiş kullardır. Melekler Allah'tan önce konuşmazlar, sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat edemezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Parantez. Enbiya 26-28. Bu ayetler Necm 26 ayetini açıklamakta. Melekleri Allah'ın evlatları olarak görmenin yanlışlıklarını ve onların Allah'ın razı olduğu kullara şefaat edeceklerini ifade etmektedir. Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler bunun dışındadırlar. Parantez. Zuhruf 86. Bilerek Hakk'a şahitlik edenler ifadesini bazı müfessirler hakiki imana sahip olanlar diye yorumlamışlardır. Böylece şefaat edecek olanların diğer bir özelliği de bu ayette ortaya çıkmıştır. Bilerek Hakk'a şahitlik edenler. Bilerek Hakk'a şahitlik edenlerden kastın melekler, Hazreti İsa ve Hazreti Üzeyir olduğu söyleyenler de vardır. Razi ve Hazin bu görüştedir. Beydavi bunların melekler ve İsa, nefesi, tevhidi inananlar olduğu görüşünü savunurken Süleyman Ateş sadece melekler şefaat edecekler görüşünü savunmaktadır. Ancak Hazreti Muhammed ve diğer peygamberleri dışta bırakması şefaat edeceklerinin melekler, Hazreti İsa ve Hazreti Üzeyir olduğunu söyleyenlerin bu görüşü kabul edilebilir bir görüş değildir. Hazreti İsa ve Üzeyir'in şefaat edeceğini söyleyip diğer peygamberleri bunun dışında tutmak doğru bir görüş olamaz. Kur'an'da insanların şefaatinden hiç bahsedilmemektedir. Meleklerin şefaat edeceğini söyleyen Allah, dileseydi peygamberin de şefaat edeceğini söylerdi. Şefaatin nail olacak ve olamayacak kimseler. Kur'an önce kimlerin şefaate nail olamayacağını açıklık getirerek kimlerin şefaate nail olacağına da işaret etmektedir. Namaz kılmayanlar, yoksul doyurmayanlar, eğlenceye dalanlar, ceza gününe inanmayanlar, ahiretten korkmayanlar, kendisine kitap gönderilmesini isteyip sonra da Kur'an'dan yüz çevirenler, şefaate nail olamayacak kimselerdir. Bunlar için Yüce Allah aynı surede şu ifadeyi kullanmaktadır. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Parantez. Müddessir 48. Demek ki ahirete inanmayan, namazı kılmayan, yoksulu doyurmayanlara Kur'an'dan yüz çevirerek ilahi bilgiyi tanımamazlıktan gelip ona değer vermeyenlere ve nihayet dünya eğlencesine dalıp seviyesiz bir hayat yaşayanlara şefaat fayda vermeyecektir. Bu ayetlerde sayılanların tersini yapanlara ise şefaat edileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Namaz kılan, yoksulu doyuran, ahirete inanan ve Kur'an'dan yüz çevirmeyenler şefaatten istifade edeceklerdir. Allah'ın rızasını kazananlardan başkasına şefaat edemezler. Parantez, Enbiya 28. Allah'ın rızasını kazanacak kadar önemli ve yararlı işler üreten imanlı insanlar meleklerin şefaatine nail olacaklardır. Allah'ın razı olduğu ameller ise şunlardır. Sadakat, parantez, Maide 119. İyilikte yani hayırda yarışmak, iman etmek, yararlı iş üretmek, Rabbinden korkmak, ehline namazı emretmek, Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk etmemek, Allah tarafından gönüllerine iman yazılmış ve bir ruh ile desteklenmiş olmak, cennete layık olmak, Allah'ın tarafını tutmak ve kurtuluşa layık olmak ve nihayet gönül imtihanına ulaşmış olmak. Bütün bu amelleri yerine getirenlerden Allah'ın razı olacağı Kur'an'da da beyan edilmektedir. İşte bu insanlara şefaat edilecektir. F. Şefaatin sonuçları. İnsanlar nasıl olsa ahirette şefaat edilecektir fikriyle günah işlemekten kendilerini uzak tutmayabilirler. Onun için şefaat müessesesinin yerini iyi belirlemek gerekiyor. Şefaatin pek çok amelinde başarılı olup da bazı küçük hataları olanlar için söz konusu olduğunu bilmekte yarar vardır. Şefaat, iyi olan insana alacağı ödülden daha iyisini alması için yapılan bir yardımdır. İnsanların küçük hatalarının affedilmesi için meleklerin Allah'tan af dilemeleridir. Arşı yüklenen ve bir de onun etrafında bulunan melekler Rablerini hamd ile teşbih ederler. Ona iman ederler, müminlerin de bağışlamasını isterler. Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Parantez. Mümin 7. Melekler iman edenlerin affedilmesi için Allah'a yalvarırken Allah'ın yoluna girmeyi ve tövbe etmeyi zikretmektedirler. Tövbe ederek Allah yoluna girmeyenler için melekler Allah'tan af dilemektedirler. Meleklerin yaptığı şey müminler için af dilemek ve onların cehennem azabından korunması için dua etmektir. İman, tövbe ve doğru yola girmek, meleklerin şefaat edebilmeleri için olmazsa olmazları teşkil etmektir. Şefaat vardır diye insanlar bu ilkeleri ihmal edemez ve etmemelidir. Ayetten çıkaracağımız diğer bir ilke de meleklerin insanlar için af dilemek ve cehennemden korunmalarını istemek suretiyle yaptıkları şefaatin bu dünyadan başlayarak ahirete kadar uzanacak olduğudur. Ad cennetine girme hakkını elde eden kamil insanların iyi olan ana babalarının, hanımlarının ve nesillerinin de o cennete girmeleri için meleklerin yalvarması şefaatin bir çeşidini göstermektedir. Başka bir ifadeyle Ad cennetine girme hakkını elde edemeyenlerin çocuklarından biri iyi olup da Ad cennetine girme hakkını elde etmiş ise melekler onun ana babasını, hanımı ve çocuklarının da onunla beraber o cennete girmesi için Allah'a yalvaracak yani şefaat etmeye çalışacaklardır. Mümin 8'deki saliha fiili şefaatte iyi olma şartının arandığını ifade etmektedir. Demek ki insan en azından iyi olacak ki şefaat ile daha iyi bir duruma ulaştırılsın. Onun içindir ki şefaat var diye vazifeleri ihmal etmek, o şefaati de kaybetmeye sebep olabilir. İnsan psikolojisindeki korku ve ümit ritmi şefaat müessesesinin temelini oluşturmalıdır. Nasıl olsa şefaat edilecektir şeklindeki aşırı ümit, insanın yanlış davranışlara yönelmesine neden olduğu gibi şefaatin çerçevesine giremeyeceği endişesi de istenmeyen karamsarlığa götürebilir. Buradaki ümit ve karamsarlık ölçüsünü İbn Abbas'ın rivayet ettiği şu hadiste bulmaktayız. Bir kadının veya kendi eşinin vefat eden Osman Mazun için "Cennet sana kutlu olsun ey Osman Mazun" dediğini işiten Hazreti Peygamber, "Ne biliyorsun onun cennete gireceğini?" diye sorduğunda kadın, "Ey Allah'ın elçisi, o senin askerin ve sahabindir" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Vallahi ben Allah'ın elçisiyim ama ben bana ne yapılacağını bilmiyorum" buyurdu. Mümin 8. ayeti müminlerin cennete gireceğini işaret etmektedir. Ancak peygamberin bile cenneti kendisi için garanti görmemesi, bu hususta aşırı iyimserliğinin yanlış olduğuna delalet etmektedir. Kimse cenneti garanti göremez ve görmemelidir. G. Şefaate muhtaç olan şefaat edebilir mi? Bazı insanlar ölülerin veya bu dünyada çok iyi zannettikleri insanların şefaatlerine nail olabilmek için dua etmektedirler. Türbelerden, ölülerden yardım dileyerek şirk batağında yüzmekten kendilerini kurtaramamaktadırlar. Bunun bir şirk olduğunu ifade etmiştik. Günümüz Müslümanlarının içinde bulundukları zilletin nedeni burada aranmalıdır. Böylesine bir şirk, Allah'ın lütfunu, ihsan ve yardımını Müslümanların üzerinden uzaklaştırmaktır. Bu bir gerçektir ki, şefaate muhtaç olanlar şefaat edemezler ve onlar için böyle bir iznin çıkması mümkün değildir. Geçmiş ve gelecek günahlarının affedilmiş olduğu Allah tarafından bildirilen Hazreti Peygamber'in bile şefaat edeceğine dair Kur'an'da açık, kesin ve net bir ifade bulamıyoruz. Buna rağmen hala Müslümanlar ölülerin ve üstün gördükleri bazı insanların şefaatine nail olacaklarına inanıyorlarsa bunun yanlış bir inanç ve beklenti olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Böyle bir inanç Müslümanlığı geri götürmek ve Müslümanların gönlünde şirk ateşini yakmak demektir. Bizler ancak Allah'ın izin verdikleri şefaat edecektir ayetinin içine net olarak meleklerden başka kimin gireceğini tayin etme hakkına sahip değiliz. Onu ancak şefaatin tüm kendisine ait olan Allah bilir ve tayin eder. Bize düşen şey şefaate nail olmak için gayret göstermek, gerekli olan amelleri üretmek, başka bir ifadeyle ölü veya dirilerden şefaat dilemek yerine Allah'ın şefaatine nail olma gayreti içinde olmalıyız. Allah'ın izin verme yetkisini bizim kullanmamız mümkün değildir. Şefaat için Allah'ın vereceği izindeki belirsizlik, insanın yararlı iş üretmesi için itici bir kuvvet olmalıdır. Netice olarak diyebiliriz ki, kimse kendisine şefaatçi tayin edemez. Allah'tan başkası şefaatçi olamaz. Şefaat Allah'tan istenir. Hazreti Peygamber'e şefaat etmesi için dua edilemez. Yani şefaat, "Ya Resulallah" denemez ve bu şirke girer. Kur'an'da bu şekilde anlatılan şefaati başka bir boyuta taşımanın sonu mahşerde hüsrandır. 7. Hazreti İsa'nın gelişi. İslam aleminde kitaplarda yer alan, hatta iman konusuna dahil edilen birçok hatayı beraberine getiren, İsrailiyattan olup kültürümüze ithal edilen ya da onlar tarafından sokulan konulardan biri de Hazreti İsa'nın kıyamete yakın dünyaya tekrar gelmesi meselesidir. Hazreti İsa'nın yeryüzüne kıyametten önce gelip Deccal'i öldüreceği, İslam ümmetine adaletle hükmedeceği, ekonomik değerini artacağı, yani bolluk olacağı konusu çeşitli hadislerde ispat edilmeye çalışılmaktadır. Bu hadislerin bazılarının burada gündeme getirebiliriz. Varlığım, kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın aranıza adil bir hakim olarak ineceği zaman yaklaşmaktadır. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, mal o kadar bollaşacak ki kabul eden kimse bulunamayacak. Parantez. Müslim, İman 242. Benzer rivayetler Ebu Davud ve Tirmizi'de de geçmektedir. Bunlar tek kişiye dayanan rivayetler olduğu için güvenilirliği düşüktür. Hazreti İsa'nın geleceğini söyleme yetkisi onu gönderecek olan Yüce Allah'a aittir. Hazreti Peygamber'e dayandırılan hadisler mutlaka bir veya birkaç ayette dayanmalıdır. Kur'an'da ayet yoksa Hazreti Peygamber böyle bir şey söylemez. Şimdi Kur'an'da Hazreti İsa meselesine bakabiliriz. Allah buyurmuştur ki, "Ey İsa, Seni vefat ettireceğim, senin nezdime yükselteceğim, seni inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. Parantez. Ali İmran 55. Ayetin analizini yapmak, Hazreti İsa hakkındaki hurafeleri, asılsız iddiaları Kur'an'ın ışığında ele almaya çalışacağız. 1. Hazreti İsa eceliyle mi öldü? Kültürümüzde Hazreti İsa'nın ruh ve bedeniyle Yüce Allah katına çıktığı inancı hakimdir. Bu inancın doğruluk derecesini mihenk taşı olan Kur'an ile tespit etmeye çalışalım. Allah şöyle dedi: Ey İsa, seni vefat ettireceğim. Ayetin bu kısmı hakkında Razi'nin ve Elmalılı Hamdi yazarın uzun açıklamalarına bakabiliriz. Ancak bu açıklamaların çoğunun Kur'an'a ters düştüğü de bir gerçektir. Dünyada gurbette olan insanın sılayı yani Rabbine götürdüğü, gurbet hayatına son verdiği, hapiste olan ruhu bedenden ayırdığı, ruh beden ilişkisine son verdiği, bedenden ayırmak suretiyle ruhun önündeki engelleri kaldırdığı ve ruhun emanetini sahibine iade ettiği için ölüme vefat denmiştir. Demek ki Hazreti İsa'nın canı Yüce Allah tarafından alınmış, yani eceliyle ölmüştür. Bunu teyit eden başka ayetler de vardır. Hazreti İsa, Yüce Allah'ın insanlara şirk koşmayı emredip emretmediğini sorması üzerine şöyle demiştir: Ama sen beni vefat ettirince onların koruyucusu yalnız sen oldun. Parantez, Maide 117. Maide 116-117. Ayetlerinde Hazreti İsa'nın öldüğü ve öldükten sonra sorguya çekildiği anlaşılmaktadır. Hatta Yüce Allah tarafından vefat ettirildiğini bizzat Hazreti İsa'nın kendisi söylemektedir. Bu ayetlerde kullanılan geçmiş zaman kalıbı nedeniyle sorgu ve cevabın gelecekte olacağını söyleyenler olabilir. Kur'an'da ahiretle ilgili bazı konularda geçmiş zaman dilimlerinin kullanıldığı doğrudur. Ama Yüce Allah bu ayetlerde Hazreti İsa'nın nasıl cevap verdiğini de beyan etmektedir. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın verdiği cevap ölümden hemen sonra sorulan sualin cevabı olduğu gibi ahirette de olabilir. Yine Hazreti İsa şöyle söylemektedir: Bunun içindir ki doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün esenlik banadır. Parantez, Meryem 33. Ayette hayatının 3 dönüm noktası zikredilen Hazreti İsa'nın dünyaya tekrar geleceğinden, beden ve ruhu ile Yüce Allah katına çıktığından bahsedilmemekte, doğum, ölüm ve ahirette tekrar dirilme ölüm ve ahirette tekrar dirilme anlarına işaret edilmektedir. Buradaki ölümün beden ve ruh ile Yüce Allah'a yükselip daha sonra dünyaya geldikten sonra gerçekleşeceği de söylenemez. Zira Meryem 15'te aynı şeyler Hazreti Yahya için de söylenmektedir. Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun. Parantez, Meryem 15. Doğum, ölüm ve tekrar dirilme olguları Hazreti Yahya için de söylendiği halde onun tekrar dünyaya gelmesinden niçin bahsedilmemektedir? Seni vefat ettireceğim. Parantez, Ali İmran 55. Beni vefat ettirince ve doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar dirileceğim gün ifadeleri Hazreti İsa'nın öldüğüne delil teşkil etmektedir. Demek ki Hazreti İsa Yahudiler tarafından öldürülmedi, eceliyle öldü. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Sadece onlara öyle olmuş gibi göründü. Parantez, Nisa 157 ifadesi Hazreti İsa'nın insanlar tarafından öldürülmediğini göstermektedir. 2. Hazreti İsa dünyaya tekrar gelecek mi? Zuhruf 61. ayetini yanlış yorumlayanlar ve Hazreti İsa'nın geleceği ile ilgili uydurma hadislere ihbar edenler onun dünyaya tekrar geleceğini söylemektedirler. Bu inancın yanlışlığını göstermek için söz konusu ayeti inceleyelim. Muhakkak ki o, kıyamet saatinin gelmekte olduğuna ait bir ilimdir. Artık o saat hakkında asla şüphe etmeyin ve bana uyun. Doğru yol budur. Parantez, Zuhruf 61. Ayette bulunan innehu ifadesindeki hu zamiri Hazreti İsa'ya mı, Kur'an'a mı gitmektedir? Zemahşeri, Razi, Kadı Beydavi, Hazin, Nesefi, İbn Abbas bu zamirin Hazreti İsa'ya gittiğini söylerken Katede, Hasan Basri ve Said Cübeyn gibi bilginler zamirin Kur'an'a gittiğini söylemişlerdir. Çağdaş mütercimlerden Yusuf Ali zamiri Hazreti İsa'ya, Süleyman Ateş, Muhammed Esed ve Bekir Sadak ise Kur'an'a gitmektedir. Bekir Sadak ise Kur'an'a göndermektedir.